Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 19 Mart 2019 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dünyada herkes Yeni Zelanda terör saldırısını konuşuyor, tartışıyor. Yankıları var elbette. İki camiye yönelik saldırıda 50 kişi hayatını yitirdi. Saldırgan Brenton Tarrant yakalandı. Bu terör saldırısının şoku yeni tartışmalar başlattı. Medeniyetler çatışması, İslam-Hristiyan çatışması gibi bir takım iddialar ortaya atılıyor. Bu saldırganın tabii geride bıraktığı manifesto da tartışılıyor. Çünkü detaylı, tarihi bir takım atıflar var. Türkiye geçiyor burada. Almanya Başbakanı geçiyor. Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı geçiyor. Dolayısıyla bir kültürler arası savaş çağrısı olarak algılanıyor. Yeni Zelanda tabii farklı adımlar attı. Yargılayacak Brenton Tarrant'ı, verdikleri mesajlarda çok dikkat çekici. Bugün buna bakacağız birlikte. Yeni Zelanda saldırısı, mahiyeti, tek başına planlanıp planlanmadığı tartışmaları ve yankıları, özellikle de Türkiye'nin tutumuna bakacağız. Programın ikinci yarısında Maltepe Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Ne hedeflenmiş olabilir ve perde arkasında yatanlar neler olabilir diye bakacağız. Dünyadan pek çok bölgeden haberlerim var. Suriye dahil, Avrupa dahil. Onları da programın ilk yarısında size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden de yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında tekrarı var programın. Kaçıranlar için tekrarı da dinlemek mümkün. Başlayalım Eksen'e. Evet. Yeni Zelanda saldırganı, cami saldırganı Brenton Tarrant'ı tartışıyor. Bütün dünya, Avustralya doğumlu farklı toplumların, farklı kimliklerden insanları bir arada yaşadıkları, barışçı yaşadıkları bir ülke. Dünyanın sıcak bölgelerinden uzak bir ülke. Asya Pasifik bölgesinde daha çok tartışmaların odağında olan bir ülkeyken bir anda bu cami saldırılarıyla şoke oldular. Canlı yayınlanmıştı, anımsatalım. Saldırıyı canlı yayınlamıştı, adeta video oyunu gibi. Şimdi 5 Nisan'da mahkemeye çıkartılacak 50 insanın canını alan saldırgan. Avukatını azletmiş, kendi kendini savunacağı söyleniyor ve mahkemeyi de bir propaganda platformuna çevirebileceği kaygıları şimdiden hasıl olmuş durumda. Ama Yeni Zelanda hükümeti de bu konuda kendince önlemler alıyor ve kendi toplumuna ve dünyaya barışçı mesajları vermeyi ihmal etmiyor. Mecliste Kur'an okuyor dokundu, Müslüman toplumuna kapsayacak, onları entegre edecek mesajlar eksik olmuyor. Bu çerçevede Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in açıklamaları var elbette Christchurch'teki saldırıyla ilgili. Brenton Tarrant'ın kötü ününe katkıda bulunmamak için asla adını anmayacağını söyledi. Biz ona hiçbir şey vermeyeceğiz, hatta adını bile dedi. Bunun yerine kurbanlardan bahsetti. Farklı görüşlere, görüşlerin barınabildiği bir yer olduğunu söyledi. Bu suçları işleyen kişi buralı değil dedi, burada yetişmedi dedi, ideolojisini burada kurmadı ama dedi, bu dedi benzer görüşlerin kendine yer bulmayacağını söylemek anlamına gelmez, bunun önüne geçmek lazım dedi. Silah yasasını değiştiriyor. Şimdiden bir takım çiftçilerin, bu arada çok zor bir coğrafya orada, hakikaten silahsız kalmak kolay olmasa gerek ama şimdiden otomatik silahlarını, yarı otomatik silahlarını teslim etme konusunda halk yüreklendiriliyor. Medyaya da propagandaya izin vermeyin çağrısı yapıyorlar. Bu çerçevede tabii Türkiye çok öne çıkmıştı. Ölen, yaralanan Türkler de vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hemen uçağa bindiler, Yeni Zelanda'ya gittiler. Yaralıları ziyaret ettiler ve temaslarda da bulundular. Ancak Türkiye'de bu işin kullanılması yerel seçimlerde ve çok sert bir takım mesajlar çıkması da Yeni Zelanda'yı rahatsız etmiş gözüküyor. Dışişleri Bakanı Winston Peters, Yeni Zelanda'nın, özellikle Cumhurbaşkanı'nın bu katliam görüntülerini miting meydanlarında yayınlanmasına tepki göstermiş ve bu tepkiyi Çavuşoğlu ile Fuat Oktay'a ilettiklerini söylemiş. Demiş ki bu ülkeyi yanlış yorumlayan bu tür her şey, şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşı olmadığı da düşünürse, Avustralya vatandaşı çünkü, Yeni Zelanda halkının geleceğini, güvenliğini yurt dışındaki insanlarımızı tehlikeye atıyor. Tamamen haksız bir durum ifadelerini kullanmış. Dediğim gibi bu meseleyi de Çavuşoğlu ile Oktay'a ilettiklerini belirtmiş. 1,5 milyondan fazla videoyu Facebook kaldırmıştı. Zorlandılar kaldırmakta ama tabii emsal teşkil etmesinden de çekiniyorlar. Hal böyleyken bir de yumurta çocuk Willie Connolly var tabii ki. Avustralya'nın bağımsız senatörü, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da değil, Avustralya'da senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırmıştı kendisi. Çünkü bütün bu olup bitenleri, cami saldırısını daha sağcı bir bakış açısıyla göçmenlere bağlamıştı Fraser Anning. İşte onun için kendisi itilip kakıldı bu arada senatör tarafından. Şimdi çok ünlü bir isim haline geldi. Yumurta çocuk hakkında GoFundMe isimli yardım sitesi üzerinden hukuki masrafları ve daha fazla yumurta alması amacıyla bağış kampanyası da başlatılmış. O da çok teşekkür etmiş bütün bunlara. $42,000 toplanmış, onu belirtelim. İnsan olmaktan son derece gurur duyduğum bir anda şunu bilmenizi isterim ki Müslümanlar terörist değildir, terörün dini yoktur demiş. Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi, yani senatör gibi boş kafalılardır. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum diye açıklama yapmış. Yeni Zelanda'da cami saldırısında eşi öldürülen Farid Ahmet ise saldırgan hakkında konuşmuş. Onu bağışlıyorum demiş. Eminim eşim hayatta olsaydı o da aynı şeyi yapardı demiş. Biraz ileri gitmiş tabii burada. Öyle gözüküyor. Böyle dünyadan yankılar söz konusu. Türkiye'den yeni açıklamalar var, onları aktaracağım ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Yeni Zelanda'dakine benzer terör saldırısının Rusya'da yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söylemiş. Avrupa'da da en son Hollanda'da bir Türk'ün Gökmen Tanış isimli bir Türk Utrecht kentinde dün bir saldırı düzenlemişti. Olay terör saldırısı mı değil mi henüz bilinmiyor. Namus cinayeti gibi gözüküyor. Öldürmeye kalkıştığı kadını tanıyor. Diğerleri müdahale ettiği için öldüler deniliyor. Ama hala terör şüphesi devam ediyormuş. Bir de not bulunmuş bu konuda. 37 yaşında bir Türk'ün sorumlu olması tabii dikkatleri daha fazla Türkiye'ye çevirmiş vaziyette. Polis dün peşine düştü. Ve yaklaşılmaması talebinde bulundu. Hakkında bir takım geçmişine dair bilgiler paylaşıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de terör saldırısına tek yanıtımız olur. Hukukumuzun üstünlüğü demokrasimizin şiddetten daha üstün olması. Asla böyle şeyleri tolere etmeyeceğiz, hoş görmeyeceğiz diye açıklama yapmış vaziyette. Sonuçta Gökmen Tanış yakalandı. İşin aslı da ortaya çıkacak elbette ama bu arada IŞİD'den da tehdit olduğu iddiaları var. Yeni Zelanda cami saldırıları sonrasında pazartesi akşamı bir ses kaydı, dün akşam ses kaydı yayınlandı. IŞİD militanlarını intikam almaya çağıran, tabii orijinal bir ses kaydı mı, örgütsel çerçevede bir ses kaydı mı bilmiyoruz ama burada inançsızların liderleri katliamın kurbanları için sadece timsah gözyaşları dökmüştür diye bir iddia da ortaya atılmış vaziyette. Böyle algılanıyor, karşılanıyor. İslamiyet'in daha radikalleştirilmesi ve şiddetli bir hale getirilmesi için herkes uğraşıyor, öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her gün Yeni Zelanda'daki saldırıdan bahsediyor. Her gün sadece ve sadece Müslümanların şehit edilmesi üzerinden propaganda kampanyasını yerel seçimler için yürütüyor. Dünden itibaren konuşmaları devam etti. Dün televizyon yayını vardı. Orada işte bu dangalan böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Arkasında ciddi bir kurul var. Batı'nın niye sesi çıkmıyor diye sordu. Bunun dışında bugünkü açıklamaları Zonguldak'ta yine Yeni Zelanda politikalarını belirlemeye belirleme çabasına kadar vardırmış gözüküyor açıklamalarını. Yeni Zelanda'daki katilin silahına yazdığı isimlere, tarihe bakın, medeniyetimize düşmanlığın en kanlı ortaya serilmesi demiş. Avrupa yakasında duramazmışız, sen kimsin ya, terbiyesiz, ahlaksız, 50 Müslümanı katledecek, yasada madde yokmuş. Yeni Zelanda hükümetiyle tartışırım, bu iş bu kadar ucuz değil demiş. Ve sonra idam cezasına getirmiş 15 Temmuz'a atfen. Keşke idam cezasını kaldırdık, yanlış yaptık demiş, bana göre demiş. Parlamento karar verirse onaylarım. Halbuki geçenlerde de Mısır'da idam cezası var, Avrupalılar Mısırlılarla buluşuyorlar diye eleştirmişti. Demek ki idam cezasını eleştirmiyor Cumhurbaşkanı. Evet, onu anlıyoruz. Zaten parlamento karar verirse yeniden idam cezasını onaylarım diye de belirtmiş. Hollanda, Fransa, İngiltere'ye çatmış. Samimi olmadıkları için bedel ödüyorlar demiş. Orada da radikal cihatçı, İslamcı terör var tabii. Fransa'da terör duruyor mu durmuyor mu diye sormuş. Nasıl duracak yani, cihatçı terör varken, o ayrı bir soru. Hollanda'yı, İngiltere'yi de söylemiş, samimi değiller demiş. Evet, Cumhurbaşkanı böyle konuşuyor. Başka buradan enteresan bir başlık, Türkiye-Rusya ilişkileri, buradan bağlayalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Kırım'da Ak Mescid Simferopol kentinde Cuma Camii yapılıyor. Devasa bir Cuma Camii yapılıyor. Görkemli bir cami. Açılış törenine davet etti. Erdoğan'ın olumlu yanıt verdiği belirtiliyor ama tabii Kırım'ı Türkiye, Rusya Federasyonu'na katılmasına rağmen referandumla resmen tanımıyor. Ukrayna Kiev yönetiminin politikalarını devam ettiriyor Türkiye. Kırım'da işte 2014'te meydan darbesi sonrası radikal aşırı sağcı neonazi grupların saldırısı altına girmişti. Güney bölgeleri, Odessa gibi kentlerde katliamlar olmuştu ve Kırım o süreçte kendi kendine savunma konumuna geçmişti. Nüfusun ağırlıklı bir çoğunluğunda Ruslar ve Rusça konuşanlar oluşturuyor, onu belirtelim. Bu meseleye de Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi, 1954'e kadar da zaten Rusya Sovyetlerinin bir parçasıydı Kırım. Bu konuyu ayrıca işleyeceğiz yarın. İşte bu bağlamda enteresan bir davet. Tabii Türkiye'de tanınmayan, Türkiye'nin resmen tanımadığı ve Ukrayna üzerinden daha çok politikalarını belirlediği bir bölgeye Cumhurbaşkanı gider mi, gider mi, gitmez mi, göreceğiz birlikte. Aynı şekilde sinagogla ilgili Kırım'da bir gelişme var. Kırım Başhahamı Benjamin Wolf, Vladimir Putin'in Kırım ziyaretinde onunla görüştü ve Sivastopol'de sinagog açılışına davet etmiş Rusya liderini. Putin de Erdoğan'ı da cami açılışına davet ettiğini anımsatıp sinagog açılışına da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu davet etmeyi teklif etmiş. Bakınız, dinleri buluşturan bir Rusya çıkıyor karşımıza. Bakalım Cumhurbaşkanı'nın tavrı ne olacak bu arada? Netanyahu'yla son dönemde arasında iyi olmadığını, yine seçim sürecine girildiği için hem İsrail'de hem Türkiye'de karşılıklı, Türkiye ve İsrail karşıtı argümanların ortaya atıldığını anımsayalım. Bunun dışında Kırım tabii Rusya için çok önemli. Özellikle NATO'nun son dönemde Karadeniz'deki askeri varlığını arttırmaya çalıştığı düşünülürse Rusya açısından da sakınca taşıyor ve Türkiye bu açıdan çok önemli Rusya için, onu belirtelim. Putin Kırım'da 5. yıl dönümünde, yeniden birleşmenin 5. yıl dönümünde iki termik santralinde açılışını yaptı. Dünkü törenler çerçevesinde enerji bakımından bölgenin, yarımadanın bağımsızlığını sembolize eden bir sürü de yatırım yapılıyor Kırım'a. Daha detaylı bakacağız tabii Kırım meselesine, demin belirttiğim gibi. Ama Rusya özellikle kendi bölgesinin yakınlarında sürekli Amerikan ve NATO birliklerini görüyor. Bu açıdan da huzursuzluğunu, rahatsızlığını dile getiriyor. En son ABD'nin Romanya'daki füze savunma sistemlerine yanıt olarak Kırım'da Tu-22 M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırılmış. Artı başka silahlar da konuşlandırılabilir deniliyor. Bir de yukarıda Leningrad, St. Petersburg yakınlarında bir Amerikan nükleer bombardıman uçağı da tespit etmişler. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasının çöpe atılması sonrası süreçte tabii böyle bir gerilim olduğunu anımsamak lazım. Ukrayna'da da seçimler var. Onu da tekrar belirtelim. Nisan ayında seçimler düzenlenecek. Ukrayna seçimlerine de bakacağız. Yunanistan'la ilgili de bir sıkıntılı bir tablo var. Türkiye'den akan mesajlardan sonra oluşuyor tabii bütün bunlar. Cumhurbaşkanı 18 Mart yıl dönümünde sadece Anzaklar ve işte Yeni Zelanda, Avustralya, onlar Britanya çerçevesinde savaşmışlardı. Ama sonra Atatürk'ün çok önemli barış mesajı veren de cümleleri vardı. Cumhurbaşkanı pek öyle bir üslup tutturmuş gözükmüyor. Sadece bunu Anzaklar, Yeni Zelanda, Avustralya için yapmadı. Yunanistan'ı da rahatsız edecek bir takım söylemler olmuş anlaşılan. İzmir mitinginde Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir dedikten sonra gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir cümleleri var Cumhurbaşkanı'nın. Burada tabii kaçan Yunanlılar için Erdoğan'ın Türk zulmünden kaçan Yunanlılar için kullandığı sözler diye Yunanistan'da bunlar algılandı. O dönemde savaş olunca iki halk da zulüm çekiyor elbette, ama Türkiye'nin de bağımsızlık savaşında Yunan ordusundan çektikleri aşikar elbette, ama Cumhurbaşkanı'nın denize dökmek deyimi nedeniyle Yunanistan'dan bir açıklama yayınlanmış ve Dışişleri Bakanlığı yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek amacıyla dış politika söylemleri kullanımının tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu benzeri açıklamalar yüzünden Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan Türkiye'yi yönetenlerin desteklerini iddia ettiği uzun süredir güvene dayalı ilerleyen ilişkilerimize zarar verebilir demiş. Yunanistan'la ilişkiler de son dönemde biliyorsunuz Çipras'la ziyaret etmişti Türkiye'yi, gayet iyiydi. Böyle bir sıkıntılı bir resim doğmuş. Dışişleri Sözcüsü Sami Aksoy da yanıt vermiş. Tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklamalar son derece talihsiz demiş. Yani tabii iç politikada seçimler için dış politika argümanlarını kullanmak problemler yaratabiliyor. Böyle sıkıntılı rahatsızlıklar dışa vuruluyor. Bu arada İsrail ve Yunanistan Girit'e radar sistemi inşa edecek. Enerji konusunda yeni zirveler toplanıyor. Güney Kıbrıs'ın da dahil olduğu bir çerçeve var. Aslında üçlü görüşme İsrail'de yapılacakmış yarın. Enerji güvenliğinin masaya yatırılacağı. Tabii Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sıkıştıracak tarzda gelişmeler bunlar. Onları anımsatalım. Evet, Suriye, İran, Irak Genelkurmay Başkanları bir araya geldiler. Dün aktarmıştım size, ortak basın toplantısı yapıldı. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakari ve Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp. Bu toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye Demokratik Güçlerine mesaj gönderdiler. Çekilmesini istediler ABD'den en temelinde. Hukuka aykırı bir varlıkları olduğu mesajı verdiler ve Suriye Kürtlerinin Amerika'nın elinde bir karta dönüştüğü görüşünü dile getirdiler. Kürtlere devletin otoritesini kabul etme ve ulusal uzlaşı yapma çağrısında bulundu Suriye Savunma Bakanı. Aksi takdirde Suriye ordusunun o topraklarını militanlardan diğer yerlere aldığı gibi o bölgeleri de alacağını belirtti. Ya uzlaşma yoluyla ya da askeri operasyonla topraklarımızı kurtaracağız ifadelerini kullandıklarını gördük. Türkiye'ye de mesaj var tabii. İdlib vilayetinin bir istisna olmadığı, tam ve eksiksiz şekilde Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne geri dönmesi gerektiğinin altı çizilmiş vaziyette. Oradan sürekli cihatçı grupların İdlib'den saldırılar düzenlemesinden şikayet ediliyor. Aynı şekilde İsrail de aynı konumda, İsrail'in saldırılarına başarıyla karşı koymaya devam edeceklerini söylediler. Toplantının bir önemli sonucu Suriye-Irak sınırının önümüzdeki günlerde açılacağının müjdelenmesi oldu. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları var. Suriye'deki kuvvet azaltmaya devam ettiklerini söylüyorlar ama işte hep konuşuyoruz. 2200'dü, yok işte 400 asker kalacak denildi. Sonra 1000 deniliyor. 999 zaten altı yetersiz deniliyor askeri olarak. Yani Amerikalıların çekilmeyeceğini daha net anlıyoruz buradan. Pentagon'dan bir Suriye açıklaması daha vardı Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'dan. Türklerle yakın çalışıyoruz dedi. Ortak stratejik bir ortak Türkiye dedi. Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımızda işliyor diye o da tekrarlamış vaziyette. Ama tabii bu zaten ne menen bir çekilme olacağı şimdiden ortada. İran'la Türkiye'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ben dün aktarmamıştım çünkü doğrulanmasından da emin olamadım. Süleyman Soylu'nun İran'la ortak operasyon yaptıkları PKK'ya karşı, PJAK da İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Açıklamaları vardı ama Fars Haber Ajansı'ndan, İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir kaynağa dayanarak böyle bir şey yapılmadığı açıklaması gelmişti. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte dikkat çekici. Daha sonra Cumhurbaşkanı da tekrarladı ortak operasyon hikayesini. Dolayısıyla acaba yapıldı mı yapılmadı mı diye sormak gerekiyor. Belki İran'dan daha net bir açıklama gelir. Sadece İran'da da vardı. Pardon, İran'da da görmüştüm yalanlamayı ama resmi yalanlama değil, onu belirtelim. İranlıların sık başvurduğu bir şey kaynaklar üzerinden yalanlamak. Şengal'de ise Peşmerge güçleri ve Irak ordusu arasında büyük bir huzursuzluk olduğu anlaşılıyor. Savaşa hazırlanıyoruz diye söylemlerde eksik değil. Şengal Savunma Birlikleri YBŞ arasında çatışmalar çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Ölü ve yaralılar da var ve bir savaşa tutuşabilirler diye kaygılar, büyük bir gerilim olduğu bilgileri var. Irak'ın Şengal bölgesi, Peşmerge, Irak ordusu ve YBŞ'nin ortak kontrolünde bir şekilde IŞİD varlığı söküldüğünden beri böyle durum. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamaları vardı. S-400'lerin hava savunma sistemlerinin Rusya'dan alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirip bu büyük bir sorun denilen açıklamalar vardı. Trump'ın Türkiye ile iyi ilişkiler istediğini söyledi. Aslında tekrarladı Amerikalıların tutumunu ama Amerikalıların Avrupalılarla da sıkıntısı var bu bağlamda. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly en son Amerikan yönetiminin NATO müttefiklerine silah sistemleri konusunda baskı yapmasını eleştirdi. Dayanışma gücünün şu ya da bu ekipmanı almakla koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı, yoksa zaten ittifak olmaz. Avrupa'da Amerika için artık ana oyun alanı değil, olmamalı diye Fransız Bakanı'nın bir çıkışı var. Çok dikkat çekici bu elbette. Bir Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in de Avrupalılara Trump'ın emir yeri olmayın çağrısı dikkat çekici aynı şekilde. O tabii daha Avrupalıların bakışı açısından Trump'ın AB'nin sürekli olarak başını ağrıtması, işte İran'la nükleer anlaşmadan nedensiz çekilmesi, Avrupa ile politikaları koordine edemiyor Trump yönetimi. Ondan Avrupa Birliği'nin karar veremediği, verse bile uygulamadığından ve Amerika'nın güdümünde kaldığından şikayetçi olmuş. O da dikkat çekici bir tutum elbette. Suudi Arabistan'da The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen bu Cemal Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası toplumun şimşeklerini çekmiş Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın önemli toplantılarda boy göstermemesinden son günlerde buradan hareket ederek kral babasıyla anlaşmazlığa düştüğü ve yetkilerinin kısıldığı iddiasını gündeme taşımış. Dikkat çekici Orta Doğu'dan bir başlık da bu. Brexit anlaşması, Britanya'da Avam Kamarası Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasını hiçbir değişiklik yapmadan üçüncü kez parlamentoda oylatamayacağını duyurmuş Başkan John Bercow. Yani zaten reddetmişlerdi bu anlaşmayı. Dolayısıyla değiştirmeleri gerekiyor. Erteleme meselesi gündemde daha çok. İki kez reddedildi bu arada anlaşma Ocak ayında. Dolayısıyla erteleme gündeme gelmişti. Bu konuyu işlemiştik biz de. Fransa'da sarı yelekler protestoları yasaklanacak mı? Macron yönetimi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istiyor sarı yelekler Kasım'dan beri. Şimdi Şanzelize Caddesi'ni en son kapatacakları haberleri gelmişti ve topyekün gösterilere yasak getirmeye hazırlandığı yolunda iddialar ortaya atıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden müdürünün görevden alındığını duyurmuş Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve gruplar, bu şiddete başvuran gruplar tespit edilirse protestolar yasaklanacak da demiş. Radikaller de var içlerinde diyorlar ama bütün gösterileri hakikaten büyük bir huzursuzluk Fransa açısından. Batı medyası doğru düzgün aktarmıyor da, öyle de dikkat çekici bir durum var. Bulgaristan'da da bir Sofya'da hükümet karşıtı bir protesto yapılmış parlamento önünde. Göstericileri dağıtmak isteyen polis kalabalığa doğru biber gazını sallayıvermiş ama rüzgarın yönü hesaplanamayınca bütün gazlar dönmüş, polisleri etkilemiş, onu da aktarayım. bakıyorum. Venezuela'da yeniden elektrik kesintisi 13 Mart'ta büyük ölçüde giderilmişti. Ülke karanlıkta kalmıştı. Arkasında Amerikan sabotajı, Amerikan destekli muhalefetin sabotajı görülüyor. Yeniden kesildiği iddiaları var. Bu arada Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun ilk yurt dışı ziyaretini Amerika'ya düzenlediği ve CIA'yı de Merkezi Haber Alma İstihbarat Teşkilatı'nda ziyaret ettiği haberleri var. Amerikan dostu olduğu zaten kendisinin biliniyor. Çin'den Amerika'nın Huawei suçlamasına tepki gelmiş. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi anormal ve ahlak dışı diye. Tabii 5G başta olmak üzere pek çok teknolojik ilerlemelerde Huawei'nin öne çıkması uluslararası rekabette bir tartışma konusu haline gelmişti. Çinliler Avrupa Birliği ile de serbest ticaret konusunda mutabakata varmışlar bu arada, onu da aktarayım. Evet, biraz ara verelim. Chiganochka, Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası'ndan dinleyelim. Az sonra Profesör Hasan Ünal'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Как-то мне пела, не тебе как-то поет, гитару слышу я, тявала капазе. Со мною в неге сердце сильно бьется, пою я песенку о Катарине. Моя цыганочка, моя смуглянка, моя луковочка любимая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Ekseninin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Maltepe Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
Teşekkürler hocam. Şimdi hafta sonu çok konuşuldu, tartışıldı. Türkiye'de de iç siyasette de etkisi kullanıldı, daha doğrusu öyle demek lazım. Yeni Zelanda'da bir anda bir cami saldırganı, neonazi, bayağı ırkçı motiflerle hareket ettiğini anladığımız bir vakayla karşı karşıya kaldık. Tabii Yeni Zelanda dünyanın çok da böyle heyecanlı bir bölgesi değil. Bir anda barış içerisinde yaşayan bir toplum, farklı kesimlerden, oradan böyle manzaralar ortaya çıkması dünyada çok ciddi tartışmalar yarattı. Uzun süredir daha ziyade radikal İslamcı terörü Orta Doğu üzerinden ve Avrupa'daki saldırıları konuşurken bir anda aksi bir yine Hristiyanlık motifleriyle bezenmiş bir başka terör olgusuyla karşı karşıya kaldık. Zamanlaması da enteresan. Bir de içerisinde çok Türkiye'nin geçtiği, sadece Türkiye değil tabii ki, Almanya Başbakanı'nı da hedef aldı sığınmacılar yüzünden manifestosunda, ya da işte Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da hedef alınıyor. Ama özel olarak işte İstanbul, Konstantinopol, efendim camileri yıkmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isimlerinin geçtiği bir tuhaf bir manifesto söz konusu. Nasıl oldu da böylesi bir manifestoyu yazdı, yoksa arkasında karanlık güçler mi var diye de pek çok soru var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Yeni Zelanda'dan dünyayı sarsan bu olayı?
Aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi, gerçekten Yeni Zelanda böyle bir olayın belki de beklenebileceği bir liste yapılsa en son ülkeydi. Çünkü Yeni Zelanda'da, hatta Avustralya'da da bu yabancı düşmanlığı çok az düzeyde. Bilhassa Yeni Zelanda'da yabancı yerli ayrımı hemen hemen yok denecek düzeyde. Yeni Zelanda'nın yerli ahalisi Maorilerle, işte sonradan göçmüş olan ağırlığı İngiliz kökenli nüfus, ondan sonra yerleşmiş olan epeyce bir nüfus, ki bunların içinde Müslümanlar da var. Bayağı entegre bir toplum yapısı sergiliyorlardı. Bu olaya rağmen de başta başbakan ve hükümet üyeleri olmak üzere Yeni Zelanda hükümeti gayet iyi bir sınav verdi bu maksatlı olay karşısında. Hakikaten gayet dikkatli açıklamalar yaptılar. Çok samimi açıklamalar yaptılar ve bu olayın bir dünyada kutuplaşmaya gitmesine ve özellikle de ülkelerinde tabii böyle bir kutuplaşma yaratmasına izin vermeyeceklerine dair kararlılık sergilediler. Bunlar bu felaket olayın ardından belki sayabileceğimiz iyi şeyler. Öbür taraftan olayın bir de genel dünya boyutu var. Oraya baktığımızda da şunu söyleyebiliriz. Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, başta kıta Avrupası olmak üzere, kısmen İngiltere'de, zaman zaman Amerika'da ortaya çıkan değişik hareketler var. Bunların kıta Avrupası'ndaki versiyonu ağırlıklı olarak yabancı düşmanlığı tezine dayanıyor. Ve kıta Avrupası'ndaki yabancıların büyük bir bölümünün Müslümanlardan oluşması da onları bir tür hedef haline getiriyor. Öte yandan Amerika'da ise doğrudan bir İslamofobi var. 11 Eylül olaylarıyla başlayan ve giderek artan. Şimdi bunların hepsinin toplumlara bir şekilde belli gizli servisler tarafından enjekte edilmeye çalışılıyor olması da ihtimaller dahilinde. Yani mesela IŞİD'in böyle tamamen herkesten bağımsız ortaya çıkması, ikide bir Fransa'da, Belçika'da saldırılar düzenlemesi, bunlar tesadüf olamaz. Yani Trump'ın dediği gibi belki de IŞİD Obama'yla Hillary Clinton'ın kurduğu ve yönettiği bir örgüttü herhalde. Çünkü yani hiçbir Müslüman ülkeyle hemen hemen bir alakası olmadığına göre bu örgüt nereden çıktı diye düşündüğünüzde işte Trump'ın vardığı bu sonuçlara katılmamak pek de mümkün değil. Şimdi sebepleri itibariyle, içeriği itibariyle birbirinden farklı özellikler gösterse de dünyada böyle bir kampanya var. Bu zaman zaman terör eylemleri şeklinde kendini gösteriyor. Şimdi buradaki Yeni Zelanda'daki bu katil de yaptıklarıyla aslında böyle bir dünya kutuplaşmasını arzu ettiğini, istediğini gösteriyor. Tabii bunun bireysel bir eylem mi, yoksa arkasında başka çevrelerin olduğu ya da o çevrelerin yönlendirdiği veya doğrudan onlarla bağlantılı bir eylem mi olduğunu bilemiyoruz. Bunu Yeni Zelanda otoriteleri işte ne kadar derine inebilirler, ne yapabilirler ondan sonra öğreneceğiz. Ama bireysel bir eylem olduğundan bile hareket etsek, bu işi dünyada bir kutuplaşmaya götürmek isteyen çevrelerin ekmeğine yağ sürdüğüne şüphe yok. Dolayısıyla burada başta Türkiye gibi ülkeler olmak üzere herkese dikkatli olmak görevi düşüyor bence. Ve dikkatli ve metaneti elden bırakmadan ve dünyanın böyle bir kutuplaşmaya gitmesine izin vermeyecek mesajlarla konuya yaklaşmak lazım. Aksi takdirde pek tabii ki bu tür teröristleri ortaya sürenlerin yapmak istediklerine ya da onların değirmenine işte su taşımış oluruz diye düşünüyorum.
Evet, hocam şimdi Türkiye'nin tutumunu soracağım size de önce tabii buradan yola çıkarak şu meşhur medeniyetler çatışması tezi yeniden gündeme geldi. Elbette tabii bu Suriye, Irak, IŞİD olgusu Avrupa'ya yağan, akan sığınmacılar üzerinden konuşuluyordu. Kültür savaşları bağlamında hepimizin gündemindeydi bir şekilde. Ama yeniden bir İslam ve işte Hristiyan savaşı tarzında bir takım sunumlar, İşte Haçlı argümanları, buna karşı işte fetihçilik hikayeleri. Maalesef Türkiye ile ilgili tutumda da soracağım buradan da çünkü bir takım yorumlar geldi ama dünya çapında öncelikle sormak istiyorum. Yani medeniyetler çatışması tezi buraya nasıl, ne kadar oturabiliyor? Çünkü o kadar çok küreselleşmiş bir dünya var ki kimileri işte bu savaş başlayacak diyorlar ama maddi temeli de ortaya konulamıyor. Çünkü işte Amerika'dan bahsediyoruz ama Amerika'da ihvancı bir takım gruplar CARE adı altında yönetimde lobi olarak, lobi gücü olarak son derece etkililer. Sermaye aynı şekilde. Britanya'da Körfez sermayesi var, Müslüman sermayesi var. Nasıl olacak da bu medeniyetler çatışması nasıl oluyor da böyle sunulabiliyor? Bir maddi temeli var mıdır bunun?
Valla çok yerinde bir soru bence. Çünkü hakikaten bunun bilgiyle, belgelerle, olgularla desteklenen bir analizini yaptığımızda maddi bir altyapısı olmadığı açık. Yani neden açık? Mesela birincisi Avrupa Hristiyan bir coğrafya değil. Yani Hristiyanlığın temsilcisi bir medeniyet de değil. Şimdi bazen Avrupalılık kimliğini Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi için savunan bir takım çevreler işte Avrupalılık kimliğinin neticede altyapısında Hristiyanlık ve Musevilik olduğunu, Türklerin bu medeniyetin bir parçası sayılamayacağını, tam tersine bu medeniyetinin öteki tarafı olması gerektiğini söyleseler de biz biliyoruz ki Avrupa'da ortaya çıkan ve bütün dünyanın katman katman benimsediği medeniyet, insanlığın ortak medeniyeti ve 1600'lerden itibaren Hristiyanlığın ve kilisenin baskısına karşı gelişmiş bir medeniyet. Dolayısıyla antiklerikal ve yani kilisenin burada belirleyici hemen hemen hiçbir özelliği yok. Zaten kıta Avrupa'sında olsun, İngiltere'de olsun, kilisenin gündelik hayatta hiçbir rolü olmadığını hepimiz biliriz. Bu ülkelerde yaşamış, uzun süre kalmış insanlar olarak. Şimdi dolayısıyla böyle bir altyapı yok. İkincisi mesela bazı örnekler. Şimdi nasıl bir terörist ise bu, sanki böyle bir terör eylemini bir doktora tezi yapar gibi hazırlamış. Mesela isimler, tarihler, seçtiği semboller. Yani tırnak içinde söylemek gerekirse fevkalade. O yüzden zaten hani bunun tek başına 28 yaşındaki bir terörist tarafından 2 yıl çalışılarak gerçekleştirilemeyeceği intiba doğuyor ilk anda insanda. Ben yıllarca Balkan tarihi okudum, okuttum üniversitelerde. Mesela 1389'da Sultan Murat Hüdavendigar'ı şehit eden Sırp'ın ismini Miloş olarak biliyorum ama soyadının Obilić olduğunu ilk anda hatırlayamayabilirim. Yani şu anda hafızama kazındı, artık bir daha unutmam. Çünkü Sırp tarihinde meşhur Miloşlar vardır. Bunlardan hangisi diye bir düşünürüm belki ilk anda. Ama Obilić olduğunu biliyor, onları yazıyor, alt alta getiriyor. İşte İstanbul'un fethinden önceki adına referanslar veriyor. Tarihten semboller seçerek bir nefret söylemi oluşturuyor falan. Bütün bunlar var. Ama bunun altyapısı var mı diye baktığımızda, mesela Balkanlara bakalım yakın zamanlarda. Yugoslavya'nın dağılma sırasında meydana gelen savaşlarda 1995'te Boşnakları yok olmaktan kurtaran kimdi? Amerikan öncülüğünde gerçekleştirilen, Türkiye'nin büyük katkıları ve büyük hem diplomasi hem de askeri katkıları olan NATO hava operasyonları sayesinde oldu. Ve NATO Sırp Ortodokslarını bombalayarak durdurdu. 1999'da Kosovalı Müslümanları yine fanatik Sırpların, Milošević'in daha doğrusu, Sırplar demeyelim, fanatik Sırp yönetimi, Milošević liderliğindeki fanatik Sırp yönetiminin saldırılarından kim korudu? Yine NATO'nun öncülüğünde, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde girişilen NATO hava harekatı. Yani ben şimdi Amerika'nın Orta Doğu'daki özellikle Büyük Kürdistan merkezli ve Türkiye'ye de olabildiğince zarar veren dış politikasını sürekli eleştiren birisi olduğum için bu örnekleri kolaylıkla verebiliyorum. Yani o katilin aslında söylemeye çalıştığı, vermeye çalıştığı mesajların olgusal altyapısının olmadığına dair. Çünkü bugünkü dünyada 20. yüzyılda, 19. yüzyılda ve hatta ondan önceki 18. yüzyılda belirleyici olan şey devletlerin çıkarlarıydı. Bugün de böyledir. Şimdi bugünün dünyasını bir ortaçağ Haçlı Seferi dönemine götürmeye çalışmak hemen hemen beyhude bir çabadır. Ha, ama bu çabalar dünyada çok sayıda insan ölümüne sebep olabilir. Bu tür terör eylemlerine gerekçe olarak kullanılabilir. Bunlar üzücüdür. Bu açıdan mesela Türkiye gibi ülkelere hakikaten özellikle Türkiye'ye bence, çünkü Türkiye burada kilit bir konumda, temsil ettiği değerleri itibariyle kilit bir konumda, saldırganın hedefinde saldırganın kullandığı tarihsel semboller ve söylemler itibariyle hedefinde olan bir ülke olarak, Türkiye tam sorumlu davranan bir ülke olarak kendisini ortaya koymalı.
Hocam burada hemen araya girmek istiyorum hocam burada. Çünkü Yeni Zelanda'dan da bu konuda açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Winston Peters Yeni Zelanda'ya gitmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay onlara da ilettiğini söyledi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim kampanyası sırasında Yeni Zelanda hükümetinin çok uğraştığı 1,5 milyondan fazla Facebook'ta yayılmış video var. Onları kaldırmaya çalışmışlardı ama Cumhurbaşkanı bunu meydanlarda insanlara gösterecek şekilde bir tavır aldığı için kendisini kınadıklarını söyledi Yeni Zelanda hükümeti. Hakikaten ilişkiler de bu şey üzerinden iyi test edilebilirdi ama Türkiye içerisindeki bunları argümanlaştırma biraz tuhaf oldu açıkçası. Cumhurbaşkanı Haçlılardan bahsetti, gelsin hesabını görürüz dedi. Yani buradaki tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz siz, Türkiye'nin tutumunu liderlik bağlamında?
Şimdi şöyle, bu seçimler sırasında maalesef Türkiye'de birçok konu seçimlere malzeme oluyor. Şimdi onu bir kenara koyarsak, yani işin köpüğünü bir tarafa bırakırsak, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının son bölümünde de şöyle bir şey var. Yani siz buraya iyi niyetle gelirseniz diyor Çanakkale'ye, bizim misafirimiz olursunuz, biz sizi ağırlarız. Ama kötü niyetle gelirseniz işte sonunuzun ne olacağınızı biliyorsunuz diyor. Şimdi oradaki o iyi niyetle gelirseniz cümlesi üzerine belki odaklanmak lazım. Yani çünkü bizim Avustralya halkıyla, Yeni Zelanda halkıyla onların buraya kötü niyetle gelmesini gerektirecek bir mücadelemiz, bir kavgamız, bir şeyimiz yok. Olamaz da zaten. Biz bir de o son onlarca yıldır Avustralya halkıyla, Yeni Zelanda halkıyla bu Anzac günü kutlamaları vesilesiyle çok iyi ilişkiler kuran bir milletiz. Rahmetli Atatürk'ün 1934'te verdiği o mesaj zaten bütün Avustralya ve Yeni Zelanda halkının tarihsel hafızasına kazınmış durumda. Yani Atatürk ki orada savaşmış bir komutan olarak orada hayatını da kaybedebilirdi. Bunları gayet iyi bilen birisi olarak orada askerlerinden çok sayıda şehit ve yaralı verdiğini bilen bir komutan olarak ne kadar güzel mesajlar vermişti. Bu ikisini birleştirerek bizim Türkiye olarak şu anda yapmamız gereken şey bu olayların, yani bu teröristlerin istediği gibi dünyada bir kutuplaşmaya doğru gidişatı hızlandırmasına izin vermemek olmalı. Mesela Türkiye geçmiş yıllarda belki o zamanlar çok da iyi hissedilmeyen, değeri çok iyi anlaşılmayan medeniyetler ittifakı projesini yürütmüştü. Belki ona benzer bir isimle şimdilerde yeni bir girişimde bulunabilir Türkiye. Mesela İslam ülkelerini çağırabilir toplantıya. Onlara itidal tavsiyesinde bulunabilir. İyi mesajlar verilmesini, dünyanın böyle bir kutuplaşmaya ihtiyacı olmadığını, dünyanın barışa, istikrara ihtiyacı olduğunu söyleyebilir Türkiye. Ve yine batılı kurumlar içinde de veya bireysel olarak da bu mesajlar sıklıkla tekrar edilebilir. Yani Türkiye'nin buna ihtiyacı var ve İslam dünyasının da buna ihtiyacı var. Ayrıca içinde bulunduğumuz dünyanın zaten böyle bir Hristiyan, daha doğrusu Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar diye bir kavgaya sürüklenmesi, böylece kutuplaşması ihtimali hemen hemen sıfır. Dolayısıyla bu ama bunu körüklemek, işte böyle 3-5 tane teröristin ya da sağda solda böyle terör eylemleri düzenlemek isteyen grupların, örgütlerin daha fazla hevesli hale gelmesine neden olmanın ötesinde bir şey sağlamaz. O yüzden yani benim görüşüm Türkiye böyle bir konumda, kendisini böyle bir noktada konumlandırmalı. İkinci bir şey de Yeni Zelanda hükümetinin çok ama çok olumlu bir tavır sergiliyor olması. Yeni Zelanda'da zaten böyle bir ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi gibi yaygın bir altyapı, kültürel bir birikim olmadığı için Yeni Zelanda Başbakanı, Yeni Zelanda yönetimi tam manasıyla şaşırmış durumdalar. Hani bunun Yeni Zelanda'da gerçekleştirilmesinin ne anlamı var, bu nedir diye ve çok yerinde mesajlarla karşılık veriyorlar. Görebildiğimiz kadarıyla oradaki Müslüman ahali de zaten büyük ölçüde Yeni Zelanda'ya entegre olmuş bir hali. Hükümet görevleri içindeler birçoğu. Yani üst düzey görevlerde olan Müslüman asıllı insanlar da var. Onların bu birlikteliğine de destek verecek açıklamalarla ve politikalarla devam ettirmek lazım. Mesela 25 Nisan tarihi bu açıdan iyi bir fırsat sunabilir Türkiye'ye. Çünkü o zaman zaten bu mahalli seçimler falan da sona ermiş olur. Türkiye mesela bu 25 Nisan'a giden günlerde hakikaten ortamı yatıştırmak, yumuşatmak ve olması gerektiği noktaya çekmek için değişik projeler üretebilir ve açıklamalar yapabilir Türkiye yetkililer diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Önümüzdeki günlerde daha sakin belki bir tutum alınması herkesin hayrına olur. Çok teşekkürler katkınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Yeni Zelanda'daki terör eylemi ve dünyadaki yankıları, özellikle de Türkiye'den verilen yanıtlar, karşılıklar, Türkiye'nin ne yapması gerektiğini ele almaya çalıştık. Julia Biel'den Wasting Breath'le veda edelim bugün. Size yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın diyelim. What's the point of calling me? There's nothing more to say. Breaking over ancient history. We both know who's to blame. Don't talk to me, you broke my heart. And you can't press rewind. Don't push it now, no, don't you stop. Like I something to decide. When it's over, yeah, it's over, yeah, it's over, yeah, you know. And it's over, yeah, it's over. Why can't you let me go? You brought me love, but so long ago. And we were flying home. Now it's over, yeah, it's over. Why'd you keep on asking why? Why? Your weakness wears you like a sin. That's not my perfume. Don't talk to me about anything. I don't want to hear your voice. I'm not trying to be unkind. It was you who made your choice. Flying high. Now it's over, yeah, it's over. Why'd you keep
Why you wasting breath? I ain't got the time. Why you wasting breath? Don't make me waste mine. Why you wasting breath?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.